Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: Müslüman olan birisi Müslüman değilim dese ve ilave edip müminim ama Müslüman değilim dese hükmü nedir? Ne yapması gerekir? Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu arada sorunuza cevap vermeden önce, Basri Hocam, ses tonunuz bu sabah daha böyle bir dinç, daha böyle bir moral aşılayan, insana huzur veren bir kıvamda. Herhalde müjdeli haberler aldınız, öyle görünüyor. Rüya görür müsünüz Basri Hocam?
Görüyorum hocam bazen.
Görüyorsunuz. İnsan gördüğü rüyaları tabii öncelikle kendisi iyi tahlil etmeli. Allah mübarek etsin.
Amin.
Bir defa da rüya bahsini açalım, konuşalım.
Olur efendim.
Allah nasip müyesser edersem. Şimdi kardeşimiz demiş ki, Müslüman değilim ama müminim dese bir kimse, bunun sözüne ne lazım gelir? Ayet-i kerime tam tersini söylüyor. Siz iman etmediniz, velakin kulu eslemne, teslim olduk, Müslüman olduk deyiniz. Aslında İslam'la iman aynı şey. Müslüman olmakla mümin olmak, iman etmek aynı şey. Binaenaleyh Müslüman olan bir insan mümindir, mümin olan da Müslümandır. Fakat Müslüman kelimesinin bir de lügatta, sözlükte bir anlamı var. Teslim olmak, boyun eğmek, kabullenmek. Bazen teslim olmak, boyun eğmek, İç rıza olmadan, iç irade olmadan da olabiliyor. Yani düşman memleketinizi, Allah muhafaza etsin, istila etmiş, size teslim oluyorsunuz. Burada da bir teslim olmak var ama sizin bu yapılana, edilene bir rızanız, bir iç iradeniz söz konusu değil. Ama iman öyle değil. İman esasen kalpte olup biten bir hadisedir. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden birine Mekke-i Mükerreme'de eziyet ediliyor, işkence ediliyor. Tahammül edilemeyecek bir aşamaya geldiğinde onların sözlerini söylemek suretiyle işkenceden kurtuluyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz ettiğinde, Efendimiz kalbin nasıldı diyor. Kalbim iman doluydu diyor. O zaman bir zarar vermez diyor. Ayet-i Kerime de kim diyor ikrah altında, işkence altında bir küfür sözü söylerse, ve kalbuhu mutmainnun bil iman, ama kalbi iman dolu olursa bunun bir zarar vermeyeceğini ifade ediyor. Binaenaleyh kalp imanla dolu olduğu sürece dışarıdan işkence altında, tehdit altında bir takım sözleri söylemenin bir zarar doğurmayacağını ayet-i kerime ifade ediyor. Fakat bugün için baktığımızda mümin olmakla Müslüman olmak aynı şeyler. Bazen insanlar lüzumsuz konuşabiliyorlar. Bu şöyle bir manaya belki yorumlanabilir. İman işin kalbi yönüdür. Müslümanlık ise işin pratik yönüdür. Yani Müslümanlıkta ne var? Efendim, namaz kılmak var, oruç tutmak var. Binaenaleyh ben zahiren namaz kılıyor gibi görünüyorum, oruç tutuyor gibi görünüyorum ama bunların hakikatine varabilmiş bir insan değilim manasına bir yorumla tevil ederiz ve bu kimseye de nasihat babından, kardeşim böyle laflar etme. Çünkü bu tür laflar çok yanlış yerlere çekilebilecek olan laflardır. Burada bir temel meseleyi hatırlatmak isterim Basri Hocam. Bu hepimiz için önemli bir meseledir. Kulları imtihan etme hakkı Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Sadece Allah Azze ve Celle kullarını imtihan etme hakkına sahiptir. Çünkü sadece onun elinde ebedi mükafat olan cennet veya cehennem vardır. Kimsenin insanları imtihan edip de neticede onlara mükafat olarak cennet veya cehennem gibi bir tercih sunma imkanı yoktur. Binaenaleyh bir takım karmaşık sözler, anlaşılması güç sözler, efendim düşünsünler, taşınsınlar, ona göre bir yorum yapsınlar türünden kapalı cümlelerle, kapalı ifadelerle insanoğlunun bir başka insanı imtihan etme hakkı, cüreti yoktur. Binaenaleyh bizler birbirimizle konuşurken, meramımızı anlatırken gayet anlaşılır, açık, seçik bir şekilde ifadelerimizi kullanmamız gerekir. Mamafi eğer böyle bir ifade bir Müslümandan sadır olmuşsa, aksi sabit oluncaya kadar biz onun sözünü doğru anlamaya, doğru yorumlamaya, Müslümanlıkla bağdaşır, uzlaşır bir şekilde bir izaha çalışırız. Böylelikle onun iman dairesinde kalması için gayret gösteririz. Çünkü insanların Müslüman olmaları, mümin olmaları ve nihayetinde cennet ehli olmaları, cenneti kazanmaları bizim akidemizin, inancımızın bir parçasıdır. Yani ben karşımdaki insanın da cennet ehli olmasını istemeye memurum. Binaenaleyh eğer bir kimsenin cennetlik olmasını istememe gibi haşa bir durum söz konusu olursa, bu benim imanımı tehlikeye atan bir mesele haline gelir. Bundan dolayı kimsenin cehennemlik olmasına çalışmamamız, buna ilave olarak da kimsenin cehennemlik olmasından haz duymamamız lazım gelir. Aksine üzülmemiz, dertlenmemiz, bunu kendimize bir mesele yapmamız, bir sorun olarak görüp bunu çözmeye çalışmamız gerekir. İnsanların cennete girmeleri için, cennet ehli müminler, Müslümanlar olmaları için gayret etmemiz lazım gelir. Eğer böyle değil de onların sözlerini, efendim böyle bir söz söyledin, dinleyen imandan çıktın, sen cehennemlik oldun, sen kafir oldun diye yorumlamaya kalkmak suretiyle, belki adam çukura düşmüş, batağa batmış, biz onu daha fazla itersek burada bizim mesuliyetimiz, bizim sorumluluğumuz da katlanmış olur. Binaenaleyh insanların hayrına olanı, iyiliğine olanı bizim istememiz ve buna dair de çaba göstermemiz lazım gelir.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi ikinci sorumuz hanımlarla ilgili. Şöyle soruyor dinleyicimiz. Hanımlar özel durumlarında Ayetel Kürsi'yi okuyabilir mi? Bu konuda herhangi bir videonuzu bulamadım diyor. Dil dudak depreşmeden okunur diye biliyorum. Bu konuda beni aydınlatabilirseniz memnun olurum diyor.
Şimdi öncelikle kardeşimize teşekkür ederiz. Demek ki bizim videolarımızı takip ediyor. Allah razı olsun. Bu arada buradan bu videoları hazırlayan kardeşlerimize de bu program içerisinde onları teker teker dinleyip soru cevap şeklinde ayrıca dizayn eden kardeşlerimize de teşekkürü bir borç olarak biliriz. Bazen öyle oluyor ki bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar, kardeşlerimiz, biz sizi dinliyoruz, sizden istifade ediyoruz diyorlar. Allah razı olsun, biz de onlardan istifade ediyoruz. Onların böyle moral yüklü olan mesajlarından istifade ediyoruz. Filvaki biz burada programı kuru kuruya çekiyoruz Basri Hocam. Ama bunun arkasında bir ekip uğraşıyor, montaj yapıyor. Efendim arada bir takım ses düşüklükleri olursa onları temizliyor ve kardeşlerimizin huzuruna daha dinlenilebilir vaziyette çıkarmaya çalışıyorlar. Elbette eksiğimiz çok, gediğimiz çok. Çünkü hala biz klasik tarzda bu meseleleri cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ama kardeşlerimizin duasıyla inşallah daha iyi mesafeler alırız diye ümit ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki, hadesten taharet dediğimiz, yani manevi pislikten temizlenmek, namazın şartlarından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'i okumak da namazın en temel rükünlerinden bir tanesidir. Binaenaleyh namazın rükünleri olan kıyam, kıraat, ruku, secde gibi rükünler abdestsiz olarak icra edilmediği gibi, namazın dışında da namazın en temel rüknü olan kıraat, yani Kur'an-ı Kerim okuma, büyük abdestsizlik haliyle yapılamayacak bir durumdur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta ashabını uyarmıştır, ikaz etmiştir. Cünüp bir kimsenin, büyük abdestsizlik halini taşıyan bir kimsenin Kur'an okuyamayacağını bildirmiştir. Biz bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden ve sahabe efendilerimizde oluşan icmadan biliyoruz. Aynı şekilde adet gören kadınlar da namaz kılamadıkları gibi Kur'an-ı Kerim'de kıraat edemezler. Şimdi kıraat nedir meselesine gelince, bir okumanın kıraat olabilmesi için, çünkü Türkçemizde okuma diyoruz, elimize bir kitabı alıyoruz, hiç ağzımız hareket etmeden kitabı sayfalarını çevirerek okuduk, bitirdik diyoruz. Bu okuma aslında zihinden yapılan bir okumadır. Gözlerimiz takip etmek suretiyle okuma yapıyoruz. Oysa dinimizin okumaktan kastı, ağız hareketleriyle, dil dudak hareketleriyle bir ses çıkartmak suretiyle yapılan eylemin adı kıraattir. Yani eğer siz kıraat yapıyorsanız mutlak surette en az kendinizin duyacağı kadar bir ses tonuyla okuma yapmanız gerekir. Eğer ses tonu olmadan, ağzınızdan bir ses çıkmadan, diliniz, dudağınız depreşmeden bir okuma yapıyorsanız, bu namazın sıhhatine mani bir durum teşkil eder. Yani bakıyorsunuz.
Çok Osmanlıca oldu hocam. Namazın sıhhatine mani bir durum teşkil eder.
Osmanlıca üstadı sizsiniz hocam. Buyurun Türkçeleştirin.
Biraz yani, bunu güncelleştirelim.
Peki, yani namaz geçersiz olur. Evet. Bu okuma olarak sayılmaz. Binaenaleyh camide şöyle bir bakın veya evde annenize, babanıza, namaz kılan işte evlatlarınıza bir gözlemde bulunun. Eğer namaz esnasında ağzı hareket etmiyorsa kıyamda kıraat yapacak demektir. Ağzı hareket etmiyor, bu kimse kıraat yapmıyor demektir. Binaenaleyh kıraat olmadığı için, namazın en temel rükünlerinden biri olmadığı için bu namaz namaz olmaz, namaz sayılmaz. Bu namazın tekrar kılınması gerekir. Bundan hareketle eğer ağız hareket etmiyorsa okumaya okuma demediğimizden dolayı, dini anlamda, şer'i anlamda dil hareketi, dudak hareketi olmadan, herhangi bir ses çıkmadan yapılan okuma, okuma sayılmayacağından bir kimse cünüpken de efendim veya bir kadın özel durumlarında hayız iken, nifas iken de bu anlamda zihninden Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Hatta önündeki bir levhayı dudakları hareket etmeden, efendim ağzından ses çıkmadan okuyabilir. Buna biz içerden okuma diyoruz veya kalp ile okuma diyoruz. Hasılı kelam, dil dudak depreşmeden Kur'an-ı Kerim'in tamamını da okuyabilir. Dinlemesinde de bir problem yoktur. Hatta biri önüne Kur'an-ı Kerim'i açıp Kur'an-ı Kerim'in efendim bir mukabele okunuyor. Bir hoca efendi, bir hafız efendi aşı şerif okuyor. Kur'an-ı Kerim'den gözüyle onu takip de edebilir. Bunlarda herhangi bir sakınca yoktur. Kaldı ki yasak olan Kur'an-ı Kerim niyetiyle Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler aynı zamanda dua anlamı taşımaktadır. Dua niyetiyle okunmaktadır. Muhafaza için okunmaktadır. Ayet-el Kürsü de bunlardan bir tanesidir. İnsan sabah akşam Ayet-el Kürsü'yü okur, dua niyetiyle okur. Böyle okumalar Kur'an-ı Kerim niyetiyle olmadığı sürece bunlar da Kur'an okumaya dahil edilmez. Bunlar da bir istisna olarak zikredilmiştir. Mesela efendim Fatiha okunması böyledir. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ayeti kerimeleri birer dua cümleleri de taşırlar. Bu yönleriyle bu ayeti kerimeleri de dua niyetiyle okumakta bir sakınca yoktur. Ama kardeşimizin sormuş olduğu dil dudak hareket etmeden, ağızdan bir ses çıkmadan yapılan okuma zaten dinen okuma olarak görülmez. Bu arada şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Dört mezhep içerisinde üç mezhebin görüşü böyledir. Maliki mezhebi bu hususta dil dudak depreşmeden, ağızdan çıkmadan da Kur'an-ı Kerim'in kıraat edilebileceğini, okunabileceğini söyler. Buna göre bizim zaten kıraat diye adlandırmadığımız zihinden okuma, kişinin içinden okuması Maliki mezhebinde kıraat olarak değerlendirilmektedir. Mamafi zaman zaman işte Maliki mezhebinde özel günlerinde kadınların Kur'an kıraat edebileceklerine dair fetvanın mahiyetinde de bu hikmet olsa gerektir. Evet, kıraat edebilirler Maliki mezhebine göre ama bu kıraat sessiz yapılan kıraattir. Efendim öyle aşırı okuyormuş gibi bir efendim ders veriyor mahiyetinde bir kıraat yapılması caiz olmaz, doğru olmaz. Binaenaleyh özellikle de erkekler tabii cünüp olduklarında hemen yıkanıp bu halden kurtulmaları mümkün ama kadınların belli bir periyodu, belli bir dönemi beklemeleri gerekiyor. Bazen 7-8 gün hatta 10 gün uzun olabiliyor. Bu dönemler efendim özellikle de hafızlık yapan kızlarımız için, hanımlarımız için bir zorluk teşkil etmiyor mu? Cenab-ı Allah bütün zorlukları, kolaylıkları bilen biri olarak, bir zat olarak, insanı yaradan, kainatı var eden bir ulu zat olarak bütün bunları bir hikmet çerçevesinde vaz etmiştir. Binaenaleyh bu gibi durumlarda eğer hafızlık endişesi, unutma endişesi söz konusu ise o zaman dinleme yapabilirler. Bugün elhamdülillah dinleme yapabilme imkanları eskiye göre çok çok daha fazla bulunmakta. Kaldı ki bazı psikolojik ihtiyaçlar bizim gözümüzden kaçabilir. Cenab-ı Allah her şeyin hikmetini bilendir. Demek ki belli periyotlarla, belli dönemlerde kadınlara tabiri caizse ibadet tatili de vermektedir. Yani kadın ayın 5 günü, 6 günü namaz tatilindedir. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, Kur'an okumuyor. Niye? Hikmetini Cenab-ı Allah bilir. Ama biz Allah'ın uymamız için bize peygamber olarak gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bunu görüyoruz. Din de zaten yani az önce Müslümanlığın manasından da bahsettik. Din de tabi olmak demektir. Boyun eğmek demektir. Efendim din Allah'ın emirlerini yerine getirmek demektir. Yoksa itiraz etmek, bu niye böyle, benim aklım bunu kabul etmiyor türünden bir takım itirazlar dinle bağdaşır şeyler değildir. Elbette insan hikmetini öğrenmek isteyebilir. Bir şeyin hikmetini öğrenmek ayrı bir şey. Ama benim aklım almıyor diye itiraz etmek ayrı bir şey. Aklımız almıyorsa aklımızda bir problem var demektir. Eğer sadece bizim aklımız değil, herkesin aklı almıyorsa o zaman orada farklı bir durum var demektir. Onu da alimlerimiz konuyla ilgili derinlemesine konuşmuşlar, etmişler. Tevil dediğimiz bir baba müracaat ederek bu tür meseleleri de bir sonuca bağlamışlar. Hasılı kelam bu kardeşimiz Ayetel Kürsü'yü içinden okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını da içinden okuyabilir. Buna biz her ne kadar Türkçe'de okumak diyorsak da din dilimizde bunun adı okumak, kıraat değildir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'den ayetleri de dua niyetiyle bir Müslüman okuyabilir. Özellikle de hanımlar efendim özel günlerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetleri dua niyetiyle okuyabilirler.
Evet hocam, Allah razı olsun. Şimdi kısa bir ara verelim müsaadenizle. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Değerli hocam, bir dinleyicimiz şöyle soruyor. Hocam, namazda cemaate geç kalan kişi namazı nasıl tamamlar? 4 rekat ve 3 rekat namazları örnekle anlatabilir misiniz?
Şimdi anlatırız anlatmasına. Fakat biz ne kadar anlatabiliriz? Bizim anlattığımızdan kardeşimiz ne kadar anlayabilir? Bütün mesele namazı ciddiye alma meselesi ve namaz kurslarını ikmal etmemiz lazım geldiği konusudur. Yani namaz hayatımızdaki en önemli ibadet. Cenab-ı Allah kulunu ilk namazdan hesaba çekecek. Binaenaleyh namazı yalap şalap değil de adabına, usulüne uygun olarak kılmamız lazım geliyor. Nasıl olacak bu? Zaman zaman söylüyoruz, tekrar hatırlatmakta fayda var. Nasıl insanlar ehemmiyet verdikleri, önem verdikleri şeye özel bir takım çaba gösteriyorlar. Efendim işte bakıyorsunuz ortaokula imtihanla alınıyor. Veliler çocuklarını kurslara gönderiyorlar. Liselere imtihanla kaliteli liselere girilebiliyor. Çocuklara özel kurslar aldırılıyor. 7/24 efendim yarış atı gibi çocuklar bir maratonun içerisine sürükleniyor. Niye? Veliler ehemmiyet veriyor. Ama namaz, namaza sıra gelince namaz acelesi yok. Namazı öğrenir. Namaz için bir kursa gerek yok. Mamafi eğer bir yaz kursuna gönderiliyorsa orada da işte namazın donuk olan hali, şunlar şartlarıdır, şunlar rükünleridir, şunlar vacipleridir diye. Oysa namaz pratik olarak öğrenilen bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazla ilgili sallu kema ra'aytumuni usalli, bana bakın ben nasıl namaz kılıyorum isem siz de öyle namaz kılın buyurmaktadır. Dolayısıyla namazın böyle bir pratikten elde edilme usulü vardır. Bir insan namazı önce annesinden, babasından, büyüklerinden görerek namaz kılmaya başlar, alışır. Ondan sonra kendisi namaz kılmaya başladığında, belli bir kıvama geldiğinde bir hoca efendinin, işini bilen bir zatın önüne veya annesinin, babasının, kim biliyorsa, ben şöyle bir namaz kılayım, sen de benim namazda bir eksiğim, gediğim var mı diye bak demeli. Bunun içerisinde tabii cemaatle namazın da öğretilmesi gerekiyor. Kardeşimiz haklı olarak soruyor. Özellikle de 3 rekatlı namazlarda eğer 2. rekatında gelmişse, 3. rekatında gelmişse ne yapacak, ne edecek? Bu gibi hususlar hakikaten detaylı bir şekilde öğrenilmesi gereken mevzular. Öncelikle şunu ifade edelim ki cemaatle namaz, namazın en düzgün halidir, formatıdır. Namaz mükemmel haliyle cemaatle kılındığında eda edilir. Cemaatsiz kılınan namaz, evet namazdır ama eksiği olan, gediği olan bir namazdır. Namazın cemaatle kılınması gerekir. Hele de cemaat, cami cemaati ise aliyül ala olmuş olur. Ama camiye gidemiyor ise de bir Müslümanın evinde cemaat yapması gerekir. Bu da gösteriyor ki demek ki evde tek başına bir hayat yok. Evde de en az cemaat olabilecek kadar bir yekün ile, bir nüfus ile bir hayat yaşamak gerekir. Maalesef gittikçe evlerdeki kişi sayısı düşmekte. İnsanlar olabildiğince bireyselciliğe yönelmekteler. Tek başına ev açıyor. Ailenin 2 tane çocuğu var, 1 tane çocuğu var. O çocuk da bir müddet sonra ben ayrı eve çıkacağım diyor. Böylelikle tek başına kalan kimse şeytanla beraber kalıyor. Şeytan böyle tek kalan kimselere veya 2 kişi olarak kalan kimselere üfler. Ne üfler? Şeytanın üflemeleri meşhurdur. Psikolojik rahatsızlıkların çoğunluğu bu tür üflemelerin sonucu olarak belirir, ortaya çıkarlar. Yalnız kalan insanda vesvese başlar, efendim endişelenme başlar, bir takım psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Bu yüzden cami ve cemaat alışkanlığı olan Müslümanlarda bu tür problemler daha asgari olarak görülürler. Mamafi Psikolojik rahatsızlıklar da tıpkı bedeni rahatsızlıklar gibi biz insanların maruz kaldığı şeylerdir. Elbette bazen bir imtihan vesilesi olur, bazen makamının yükselmesi için bir kimseye Cenab-ı Allah bu tür rahatsızlıklar verir. Bizim vazifemiz Cenab-ı Allah'tan afiyet dilemek ve dilenmektir. Bu girişten sonra bazen böyle uzatıyoruz girişleri. Allah affetsin, tekrar toparlayacak olursak bir kişi cemaate nereden yetişirse yetişsin, eğer rükûyu imamla beraber yapmamışsa o rekat kayıp rekattır. Ama mesela sabah namazına cemaate gelen bir kimse eğer imam rükûdayken Allahu Ekber deyip imama rükûda erişebilirse bir rükün eda edecek kadar, yani Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar eğer imamla beraber rükûda bulunabilirse o rekatı imamla beraber kılmış sayılır. Ama cemaate geç kalan bir kimse imam rükûdayken Allahu Ekber deyip iftitah tekbiri almış olsa, eğer cemaat rükûya gittiğinde imam rükûdan kalkmış ve rükû esnasında cemaat olan kişiyle imam olan beraber rükûda bulunamamışlar ise o rekat sayılmaz artık. Anlatabildim mi?
Biraz karışık oldu ama kısaca diyelim ki rükûya yetiştin, efendim bir defa Sübhane Rabbiyel Azim dedin imamla birlikte, o rekat sayılıyor.
Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Ama eğer böyle olmazsa o rekat sayılmıyor.
Evet.
Binaenaleyh eğer ikinci rekatta yetişmişse ikinci rekatta imama uyar. Ne olmuştur? Birinci rekat eksik kalmıştır. İmam selam verdikten sonra kalkar, birinci rekatı birinci rekat olarak kılar. Ne demek birinci rekat olarak kılar? Yani Subhaneke ile başlar ve birinci rekatı tek başına kılıyormuş gibi kılar. Böylelikle iki rekatlı namazı tamamlanmış olur. Eğer dört rekatlı bir namazın birinci rekatını kaçırmış, ikinci rekatına denk gelmişse, bu kimse ne yapacak? İmam selam verdikten sonra geriye kalan bir rekatı da kalkacak, birinci rekat olarak kılacak, namazını tamamlayacak. Eğer akşam namazında birinci rekatı kaçırmış, ikinci rekata gelmişse, yine imam selamını verdikten sonra geriye kalan bir rekatını tamamlayacak. Ama eğer ikinci rekattan sonra üçüncü rekatta imama yetişmişse, bu durumda bir rekatı imamla beraber kılmış, geriye bir rekat daha kıldığında iki rekat kılmış olacağı için tahiyyat oturuşuna oturur, ondan sonra kalkar, son rekatı da kılmış, böylelikle akşam namazında cemaate bir rekat, iki rekat geç kaldığı için dört defa oturmuş olur, namazını tamamlamış olur. Temel mesele kaçırmış olduğu rekatı baştan kılıyormuş gibi kılar. Ancak akşam namazında üçüncü rekatta yetişmişse, tekrar edeyim, üçüncü rekat onun birinci rekatı olmuş olur. Kalkacak, ikinci rekatı kılacak. İkinci rekat olduğu için oturacak kaideye. Sonra tekrar kalkacak. Kendisinin üçüncü rekatını tamamlamış olmak suretiyle namazını bitirmiş olacak. Mamafi başta da ifade ettiğimiz gibi bu tür meseleler pratikte bolca tekrar edilmek suretiyle anlaşılır. Mamafi eğer bir durum söz konusu olmuşsa, şöyle yaptım, böyle yaptım, yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye hoca efendilere sormak suretiyle doğrusunu öğrenmeye çalışır bir insan.
Evet, hocam yine aynı kardeşimiz şöyle soruyor. Adak kurbanlarda kesilen kurban kanının alına veya araca sürülmesinin hükmü nedir?
Bunlar doğru şeyler değillerdir. Çünkü kan hayvanın bedeninden ayrıldıktan sonra, aktıktan sonra artık necistir, pistir. Binaenaleyh pis olan bir şeyi bir insanın alnına sürmesi, ki insan mükerrem bir varlıktır, Allah'ın şerefli olarak yarattığı bir varlıktır, alnına sürmesi Müslümanlıkla bağdaşır bir şey değil. Onun kanını efendim arabaya sürmesi vesaire yerlere sürmesi de aynı şekilde necaset bulaştırması, pislik bulaştırması anlamına gelir ki temizlik dini olan İslam'la bağdaşan şeyler değillerdir bunlar. Bunlar bir takım adetler, gelenekler halinde gelmiştir. Biz adet ve gelenekler dinimizle çelişiyorsa onları reddetmek durumundayız. Nitekim bu meseledeki temel kural şudur. Hayvanın vücudundan ayrılmış olan kan, insanda da öyledir. Yani burnunuz kanasa, eliniz kanasa, bu kanı temizlemek durumundasınız. Efendim ben elimi kanattım, dolayısıyla bu kanı senin alnına süreyim, burnuna süreyim, bu kutsal bir kandır türünden bir safsata söz konusu değil. Kan insan vücudundayken değerlidir ama insan vücudunda veya hayvan vücudunda iken bir anlamı vardır. Ayrıldıktan sonra pistir, necistir, onunla namaz kabul olmaz. Üzerimizde bulunsa namazımız geçerli olmaz. Namaz kıldığımız yerde kan bulunsa yine namazımız geçerli olmaz. Böyle bir pisliği imha etmekten başka yapacak bir şey yoktur. Onu alnına çalmak, efendim yok çocuğun yanağına çalmak, efendim arabaya vesaireye filan bulaştırmak olacak işler değil.
Evet. Şimdi değerli hocam, bir kardeşimiz 5 tane soru göndermiş. Sırasıyla teker teker imkan el verdiği müddetçe bunları inşallah cevaplandıralım. Selamünaleyküm kıymetli hocam diyor. Uzungöl'de turizm ticaretine giriştik. Birkaç husus hakkında bilgi almak isterim. Tabii işe girişmeden bunları öğrenmemiz gerekirdi ama affola inşallah diyor. Ve birinci sorusunu şöyle yazmış. Uzungöl ve benzeri turizm merkezlerinde konaklama olsun, yemek olsun, fiyatlar diğer yerlere kıyasla bir hayli yüksek oluyor. Arz talebe göre piyasa şekilleniyor. Her ne kadar istemesek de talep oldukça fiyatlar yükselebiliyor. Piyasadaki satış fiyatlarına uymamızda herhangi bir beis var mıdır? Diyor. Örnek veriyorum. Uzungöl'de 2+1 dairede gecelik konaklama fiyatı ortalama 200-250 dolar arasında değişiyor. Arap turistler için bu miktarların abartı fiyat olmaması, yer sahiplerinin yüksek kira istemesi, enflasyon, oda satışı yaparken araya komisyoncuların girmesi, burada 2 ay gibi kısa bir sezonun oluşu ve benzeri sebepler fiyatların bu hale gelmesinde en önemli sebepler diyor. Buyurun hocam, daha sonra devam ederiz diğer sorusuyla.
Şimdi temel mesele şu, fiyatlarda bir narh söz konusu mudur, değil midir? Yani alt fiyat, üst fiyat sınırlamak gerekir mi, gerekmez mi meselesi. İslam dini fiyatlara müdahaleye sıcak bakmaz. Piyasa şartlarının tabii bir şekilde oluşmasını ister. Devlet piyasaya müdahale etmemelidir. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendisi piyasaya müdahale etmekten kaçınmıştır. Kendisine fiyatların Medine'de yükseldiğini, dolayısıyla insanların sıkıntı içerisinde oldukları, bundan dolayı da bir fiyat belirlemesi, bu fiyat üzerinden satış yapılmasını talep edenlere, ben insanların mallarını nasıl satacaklarına müdahale etmek suretiyle onlara mani olmaktan Allah'a sığınırım buyurmuştur. Yani piyasada fiyatlar serbest piyasa şartlarına göre oluşur. Şu kadar var ki serbest piyasanın oluşmasına bazen bir takım tamahkar insanlar mani olmaya kalkarlar. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam serbest piyasanın oluşmasına mani olacak türden manipülatif hareketleri yasaklar. Mesela köylünün şehire getirip mal satmasına engel olunmasını yasaklar. Şehirlilerin köylüleri şehir girişlerinde, şehir kapılarında karşılayıp onların mallarını pazara sokturmamalarını yasaklar. Binaenaleyh köylü malını getirecek pazara, pazardaki fiyatlara bakacak, ona göre malını satmaya çalışacak. Elbette acelesi olan insanlar biraz daha piyasa fiyatından aşağı satmaya çalışacaklar. Daha erken mallarını tüketmeye çalışacaklar. Bu gibi hususlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genel prensipler koyar. Bunların başında da Efendimiz şöyle buyurur: kişi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Yani sen, şimdi Uzungöl'de kardeşimiz demek ki bir turistik tesis işletiyor. Sen burada konaklarken bir turist olarak veya bir misafir olarak burada konaklarken sana nasıl bir fiyat verilmesini istiyor isen, sen de diğer Müslüman kardeşlerine öyle bir fiyat vereceksin. Nasıl insan kendisinin kar etmesini, kazanç sağlamasını istiyorsa, diğer Müslüman kardeşlerinin de kar etmesini, kazanç sağlamasını isteyecek. Nasıl kendisi aldatılmaktan haz etmiyor, hoşlanmıyorsa, başkalarını da aldatmayacak. Nasıl kendisi 3 liraya mal edilen bir şeyi 300 liraya almaktan hoşlanmıyorsa, kendisi de aynı şekilde davranacak. Elbette bir takım turistik bölgelerde, hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgelerde, kira maliyetlerinden tutun da oradaki yoğun talebe varıncaya kadar birçok fiyat yükseltici unsur bulunmaktadır. Bunlar tabii şekilde oluşmuşsa buna diyecek bir şey yoktur. Ama vatandaşın bir tanesi bütün otelleri kapatıp burada bir tekel oluşturup kendisi bir fiyat pahalılığı oluşturmaya çalışırsa bu doğru bir şey değildir. Kaldı ki bugün devlet birçok şeye müdahale etmektedir. Öyle ki belli alana bu tür tesisler sınırlandırılmıştır. Hemen yan parsele birinin bir ev yapıp da orayı kiraya vermesine müsaade edilmiyor. Niye? Buradaki işte doğal doku bozulur vesaire filan olur diye. Eğer doğal doku bozulmasın diye bir müdahale oluyorsa, o zaman doğal fiyatlanmanın da bozulmaması için bir müdahale olmalıdır. Burada hakkaniyet kuralları belirleyicidir. Elbette şehire göre, tenha bölgelere göre bir fiyat farklılığı olacaktır. Ama bu makul ve izah edilebilir bir fiyat farklılığıdır. Nedir bu? O bölgede kuraklık olmuş, insanlar hasat yapamamışlar, ondan dolayı fiyatlar artmış. Bu anlaşılabilir bir nedendir. Ama 3 lira 5 lira yukarısı olması söz konusu olduğu bir yerde, eğer 300 lira 500 lira, %500, %600, %1000 bir karlılık söz konusu ise bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Burada hakkaniyet ölçülerinin esas alınması lazım gelir. Belirleyici olan nedir? Belirleyici olan piyasaya müdahale etmemektir. Fakat piyasaya müdahale etmemeyi açgözlülerin piyasayı istismar etmesi olarak da görmemek lazım. Yani bir takım tamahkar insanların piyasaya müdahalelerinin önüne geçilmesi gerekir. Birinci mesele bu. Bir insan demek ki bu gibi yerlerde mutedil olmayı, insaf ölçülerinden ayrılmamayı esas edinmelidir. Elbette iki kişilik bir yeriniz var, oraya 30 kişi müracaat ediyorsa, parası çok olan 100 liralık yere 1000 lira da verebilir. Ama oranın bir raici vardır, bir bedeli vardır. Orada bir tayin edilen yatak fiyatı vardır. o yatak fiyatının da üstüne çıkmamak lazım gelir.
Evet. İkinci sorusu şöyle değerli hocam, kardeşimizin: komisyoncularla çalışmakta bir beis var mıdır ve bizim komisyonculuk yapmamızda bir beis var mıdır? Yani ben bir kimseye müşteri götürsem, onun sattığı oda fiyatının cüz'i bir kısmını alsam dinen bir mahsuru var mıdır?
Şimdi komisyonculuğu da tek parça olarak düşünmemek lazım. Yine burada da az önce dile getirdiğimiz esas söz konusudur. Önemli olan mesele, bu kişinin komisyonculuk yaptığını hizmet alan tarafların bilmesidir. Yani turist eğer Basri hocam beni götürüyor ve beni götürdüğü için de otelden bir komisyon oluyor diye biliyorsa bunda bir problem yoktur. Ama öyle değil de güvene dayalı biri gelmiş demiş ki ya Hamdi hocam sen Trabzonlusun, senin Uzungöl'de tanıdığın vardır. O olmaz mı? Hemen arayın Şeref abi. Şeref abi iki kişi gönderiyorum sana. Benim komisyonumu da sonra bana gönderirsin. Türünden bir işlem doğru bir işlem değildir. Bu emniyet suistimalidir. Güvenin boşa çıkartılması meselesidir. Bunlar bir Müslümana yakışır hadiseler değil. Ama adam belli yani emlakçılık yapıyor, komisyonculuk yapıyor, dükkanı var. Efendim gidiyorsun işte bugün bir takım siteler var, oradan gidiyorsun oda satın alıyorsun. Sen de biliyorsun ki o site bu işten bir komisyon alıyor. Dolayısıyla yaptığın iş belli ise bunda bir problem yok. Ama adam ben kuru fasulye yemek istiyorum diyor. Senin kuru fasulyeciyle anlaşman yok, turist rehberisin. Yok gel köfte yiyelim diye anlaşmalı olduğun köfteciye adamı götürüyorsun. Burada bir emniyet suistimali, güven ihlali söz konusudur. Bunlar doğru şeyler değil. Adı konmuş olan meslek olarak icra edilen şeylerin icra edilmesinde eğer dine, ahlaka mugayir bir şey yoksa bir sakınca yoktur. Ama gizli kapaklı, aman benim komisyon aldığımı o bilmesin, aman beriki bilmesin türünden şeyler Müslümanca işler değildir.
Evet. Üçüncü sorusu şöyle hocam. Umumiyetle gelen misafirler Arap aileler. Fakat evli olmayan kimselerin de geldiği varit oluyor. İnternetten yapılan rezervasyonlarda bunları belirleme şansımız yok. Bu kimseleri otelde misafir etmemizde bir beis var mıdır?
Şimdi insan günaha yardım ve yataklık yapmaz, yapmamalıdır. Zina en büyük günahlardandır. Hatta toplumu yok eden günahların başında geliyor. Binaenaleyh bir kimse zinaya yani meşru olmayan birlikteliklere yardım ve yataklık yapamaz. Ne oda kirayabilir, ne efendim yol gösterebilir, ne de gördüğünde buna rıza gösterebilir. Ama insanlar gelmişler görünüşlerinden efendim çift olduklarını, evli oldukları anlaşılıyor. Bunların da işte iç dünyalarına kardeşim kimdi sizin nikahta şahitleriniz, şahitlerinizi söyleyin, düğün fotoğraflarınızı gösterin diye bir şeyin içerisine de girmez. Ama belli adam yollu biriyle gelmiş, onu almazsınız. Bu müessese sizin bildiğiniz saatte çalışan müesseselerden değil der, gönderirsiniz.
Evet. Diğer bir sorusu şöyle hocam. Booking rezervasyon şirketi Türkiye'de gayri resmi olarak işlerini yürütüyor. Dünya geneli bir site olduğu için en iyi rezervasyonları bu siteden alabiliyoruz. Bu siteyle çalışmamızda bir beis var mıdır?
Müslüman gayrimüslimlerle de çalışabilir. Türkiye'de mevzuata aykırı olması veya devlet nezdinde, hükümet nezdinde onun resmi kabulünün olup olmaması meselenin caiz olup olmamasıyla alakalı bir durum değildir. O tamamen devletle müessese arasındaki dünyalık bir ilişkiye bağlıdır. Eğer bir ihanet görmüyorsa, şer-i şerife, dinimize aykırı bir şart dayatmıyorsa orayla bir anlaşma yapmasında bir sakınca olmaz.
Evet. Değerli hocam, son soru hem kardeşimizin hem de programımız için. Şimdi bence önemli bir soru. Paraşütle atlamakta bir sıkıntı var mıdır? Allah muhafaza kaza gelmesi durumunda ölen kimse ahirette mesul müdür? Bunun hesabı sorulur mu? Zira ben bunu hayatımda bir tecrübe olsun diye yapmak istiyorum. Olur ya, insana ne zaman ne lazım olur bilinmez. Atlayış meşru ise kadın pilotla atlamak dinen mahsurlu mudur?
Şimdi bu tür tehlikeli sporlar denilen sporları icra etme meselesinin detayları var. Birincisi, ben yüzme bilmiyorum. Şimdi ben yüzme bilmediğim zaman denizde, hele de dalgalı bir denizde yüzmeye kalkışmam caiz olmaz. Niye? Burada tehlike açık bir şekilde bağırıyor. Yani denize girdim diye boğulacak mıyım? Boğulmuyorsun denize girmekle. Ama denizde nasıl duracağını bilmezsen boğulma ihtimalin yüksek. Eğer bir kimse antrenmansızsa, dolayısıyla bu işin ilmine vakıf değilse, bir tecrübesi yoksa, bir kimsenin böyle işte hayatımda bir kere tecrübe etmek istiyorum. Zaten insanlar bazı şeyleri hayatlarında bir kere tecrübe ediyorlar. İkinci bir defa tecrübe etme şansları olmuyor. Yani şöyle söyleyelim, ben otobanda 500'de gitmeyi tecrübe etmek istiyorum. 500'de gidebilir miyim? Giderken de yan koltukta bayan bir hostes olsa bir sakıncası olur mu? Türünden bir soru bu. Ama bir takım yerlerde paraşütle atlama, özellikle de askeri tatbikatlarda önem arz ediyor. Bu işi vazifesinin bir gereği olarak yapmak durumunda olanlar var. Onların bu işi yapması, bırakın caiz olmasını, belki de onlar üzerine bir vacip olarak görülecektir. Binaenaleyh işin uzmanları tarafından gerekli tedbirler, önlemler alınmak suretiyle yapılmasında bir mahsur yok. Ama bir hobi olarak, efendim ölmeden önce ben de bir atlamak istiyorum türünden şey, doğru bir şey değil. Niye? Burada risk büyük. Yani gelecek fayda ile kaybedilecek mesele arasında bir uçurum söz konusu. Ne tür bir fayda elde edeceksin? Hadi şeyle, paraşütle atladın. Nedir elde edeceğin fayda? İşte millete ben atladım diyeceksin. Deme. Yani bir şey kaybetmezsin. Ama atladıktan sonra öbür tarafta ne diyeceksin? Öldün. Niye atladın kulum? Ya Rabbi işte bakayım nasıl oluyor atlamak diye atladım. Onlar akıllı insanın yapacağı işler değil. Ama bir insan bu işin tecrübesini almıştır, eğitimini almıştır, bu işte uzmanlaşmıştır. Bir takım yerlerde buna ihtiyaç da vardır, arama, kurtarmada, efendim askeri tatbikatlarda az önce ifade ettiğimiz gibi. Bu kimselerin yapmasında bir sakınca yok, aksine bunların yapmaları da gerekir.
Evet, değerli hocam teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızı böylece tamamlamış olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.